İç yüzü ve perde arkasıyla Avrupa çıkmazı, Erol Manisalı.
Ayrım 6.
Belçika 25-5-1, Danimarka 16-3-1, Almanya 99-5-1, Yunanistan 25-5-1, İspanya 64-8-2, Fransa 87-12, İrlanda 15-3-1, İtalya 87-11, Lüksemburg 6-2-1, Hollanda 31-5-1, Portekiz 25-5-1, İngiltere 87-12, Avusturya 21-4-1, Finlandiya 16-3-1, İsveç 22-4-1. Toplam 626-87-20. 4-2. Avrupa Birliği'nin diğer kurumları. Ekonomik ve Sosyal Komite. AB'nin temel organlarına ek olarak danışma nitelikli bir komitedir. Ekonomik ve sosyal yaşamın çeşitli kesimlerinin ve özellikle üreticiler, çiftçiler, taşıma işi yapanlar, işçiler, esnaf ve sanatkarlar, serbest meslek sahipleri ve toplum çıkarlarının temsilcilerinden oluşmaktadır. Komitenin toplam üye sayısı 222'dir. Sayıştay. Sayıştay'ın görevi AB'nin ve bağlı kuruluşların gelir ve harcamalarını incelemek, onların yasalara uygun şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Her ülkeden bir temsilci olmak üzere toplam 15 üyesi bulunmaktadır. Bu üyeler Avrupa Parlamentosu'nun görüşü alındıktan sonra 6 yıl süreyle Bakanlar Konseyi tarafından seçilir. Avrupa Yatırım Bankası. Avrupa Yatırım Bankası Avrupa Birliği'nin uzun vadeli krediler veren mali kuruluşu niteliğindedir. İşlemlerinde kar amacı gütmez. Faaliyet alanı birlik üyeleri haricinde 70 kadar gelişmekte olan ülkeye de genişlemiştir. Roma'da bir ofisi, Brüksel'de bir temsilciliği ve Londra'da bir irtibat bürosu bulunmaktadır. Bankanın 15 üyesi vardır ve AB üyesi ülkelerden oluşmaktadır. Avrupa Yatırım Bankası sermaye piyasalarına ve kendi kaynaklarına başvurarak topluluğun yararına ortak pazarın dengeli biçimde ve aksaksız kalkınmasına yardımcı olmaya çalışır. 4-3. Tek Avrupa Pazarı. Kuruluş anlaşmasınca öngörülen ekonomik bütünleşmenin temellerini Gümrük Birliği Anlaşması ile atan Avrupa Birliği, Temmuz 1987'de yapılan ek düzenlemelerin ışığı altında tek Avrupa senedi ile yeni bir döneme girmiştir. Bu dönemin özellikleri karar alma mekanizmasına ivme kazandıracak olan oy çokluğu ilkesinin kabulü, Demokratik Avrupa Birliği'nin oluşturulması yolunda Avrupa Parlamentosu'nun yetkilerinin artırılması ve yeni politikaların belirlenmesidir. AB'ye geçen dönem içinde önemli ilerleme sağladı. Roma Anlaşması'nın tek Avrupa senedi ile getirilen değişiklikler çerçevesinde düzenlenen yeni 8A, 8B ve 8C maddeleri, tek senedin 13, 14 ve 15 maddeleri, iç pazarın tanımının yapıldığı ve bu pazarın kuruluşu ile ilgili prensiplerin düzenlendiği maddelerdir. Anlaşmanın yeni 100A ve 100B maddelerinde ise bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yeni uygulama mekanizmaları hükme bağlanmıştır. Ağırlıklı oy çokluğu hesaplaması 54/76. 8A maddesinde topluluğun amacının 31 Aralık 1992 tarihinde sona eren dönem süresince iç pazarın aşamalı olarak kuruluşunu sağlamak olduğu ifade edilmiş ve iç pazarın malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin Roma Anlaşması hükümlerine uygun olarak serbest dolaşıma kavuşturulduğu iç sınırlardan arındırılmış bir alan olduğu belirtilmiştir. Tek pazar programı çalışmaları kapsamında Avrupa Tek Senedi'nin 8A maddesi gereğince topluluk sathında malların, sermayenin, kişilerin ve hizmetlerin üye ülkeler arasında herhangi bir engel olmaksızın serbest dolaşımının sağlanması için alınacak tedbir ve düzenlemeler tamamlanmış ve Avrupa Tek Pazarı 1 Ocak 1993 tarihi itibariyle işlerlik kazanmıştır. 4-4 Maastricht Anlaşması. 14-15 Aralık 1990 tarihinde düzenlenen zirvede Maastricht zirvesi için hazırlıklar gerçekleştirilmiş ve Avrupa Birliği'ne hızlandırıcı kararlar alınmıştır. Nihayet 9-10 Aralık 1991 tarihinde Maastricht'te toplanan Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Avrupa Birliği Anlaşması üzerine mutabakata varmıştır. Böylece Avrupa Birliği'nin hukuki temelleri atılmıştır. Söz konusu hukuki dönüşüm 1957 yılında imzalanan Roma Anlaşması'nı tek senetten sonra bir kez daha değiştiren ve siyasi ve ekonomik nitelik taşıyan biri siyasi birlik ve diğeri ekonomik birliğe ilişkin olmak üzere iki sözleşmenin topluluğa üye ülke devlet ve hükümet başkanları tarafından paraf edilmesiyle ile sağlanmıştır. Meşrik Anlaşması ile üye ülkelerin oluşturdukları topluluğa Avrupa Birliği adı verilmiş ve Roma Anlaşması metninde geçen AET ifadelerinin AT şeklinde değiştirilmesi esası getirilmiştir. Ayrıca anlaşma kapsamında kararların mümkün olduğunca vatandaşlar tarafından alınması, Avrupa halkları arasında daha sıkı bir birlik oluşturulması öngörülmüştür. Meşrik Anlaşması'na bir bütün olarak bakıldığında AB'nin çok daha ileri bir entegrasyon düzeyi kazanması yolunun açılmış bulunduğu görülmektedir. Bu çerçevede topluluk düzeyinde ele alınacak konular çeşitlendirilmiş ve sayıları artırılmış, ortak dış politika ve savunma ve güvenlik politikasının topluluk çerçevesinde daha bütüncül bir şekilde ele alınması kararlaştırılmış, 12'ler vatandaşlarının diğer AT üyesi ülkelerde yaşamalı halinde temel sosyal ve siyasi haklarının garanti altına alınması anlayışını yansıtan Avrupa vatandaşlığı kavramına anlaşmada yer verilmiş, içişleri ve adli konularda işbirliği düzeyinin artırılması benimsenmiş ve subsidiarite ilkesi çerçevesinde yerel ve bölgesel idarelerin karar verme sürecine daha yakından dahil edilmelerinin yolu açılmıştır. 1993 yılı içinde topluluğa üye 12 ülkede Meşrik Anlaşması'nın onaylanmasının ardından 1 Kasım 1993 tarihi itibariyle anlaşma yürürlülüğe girmiş ve böylece yüzyılın sonunda tamamlanması planlanan ekonomik ve parasal birlik programı resmen kabul edilmiştir. Artık AB kendine özgü bir konfederasyon konumuna gelmiştir. 1993'ten itibaren ABD meydana gelen gelişmeler bunu göstermektedir. 4-5 ABD Ekonomik ve Parasal Birlik EPA-B. Ekonomik ve parasal birliğin temel amacı AB ülkelerinin ekonomik standartlarını birbirlerine yaklaştırmak ve birlik bünyesinde sağlıklı gelişmeyi destekleyecek kalıcı bir fiyat istikrarı sağlamaktır. Üye ülkeler ekonomi politikalarını ortak çıkar konusu olarak kabul edip konsey içinde koordinasyon sağlayacaklardır. 1994'te 3. aşamaya geçişle birlikte birliğin tek parasal organı yani Avrupa Merkez Bankası kimliğine dönüşecek olan bir Avrupa Para Enstitüsü kurulmuştur. Meşrik sonrasında AB artık yalnızca ekonomik ve parasal birlik alanında değil, politik birlik alanında da entegrasyon için önemli adımlar atmaya başlayınca konfederasyonun temelleri de ortaya çıkmaya başladı. 4-6 Siyasi Birlik Konusu. 9-10 Aralık 1991 tarihlerinde Meşrik'te gerçekleştirilen Avrupa Zirvesi bir ekonomik ve parasal birlik anlaşması ile sonuçlanırken siyasi birlik alanında da gelişmeler kaydedilmiştir. Siyasi birlik doğrultusundaki gelişmelerin bazıları Avrupa vatandaşlığı, ortak savunma politikası gibi alanlarda gerçekleştirilmiştir. Bu alanda kararlar esas olarak oy birliğiyle alınacak ancak bazı konularda çoğunluğun görüşleri de göz önünde bulundurulacaktır. Topluluğa üye ülkeler egemenlik devri konusunda farklı yaklaşımlara sahip olduklarından siyasi birlik anlaşmasına karşı olan tutumları da farklı olmuştur. Almanya, Fransa, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda bu alanda da ileri düzeyde bütünleşmeyi savunurken İngiltere ve Danimarka buna karşı bir tutum sergilemişlerdir. Bu ülkeler Meşrik zirvesinde belli bir uzlaşmaya varmışlardır. Artık Batı Avrupa Birliği BAB, AB'nin savunma alanındaki ortak örgütü haline gelmişti. 4-7 1995-2000 döneminde AB. 1995-2000 döneminde AB hem derinlemesine hem de genişlemesine değişikliklere uğradı. 1994 Essen doğruğunda geleceğin Avrupa'sının ya da Avrupa Birleşik Devletleri'nin sınırları belirlenmiştir. Bu zirvede 27 ülke sayılmış ancak Türkiye'nin adı hiç geçmemiştir. Türkiye konusu tartışmaya bile açılmadı. 1995'te İsveç, Avusturya ve Finlandiya AB'ye tam üye oldular ve AB'de ülke sayısı 15'e çıktı. Norveç kendi isteğiyle AB'nin dışında kaldı. Yapılan zirve toplantıları kentlerin adlarıyla anıldı. 1993'teki Kopenhag zirvesi de yeni girecek adaylar için ekonomik ve siyasal kriterler belirlenmişti. Kopenhag kriterleri. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlık hakları siyasal kriterlerdi. Ekonomik olarak da piyasa ekonomisi ve rekabet ön koşullardı. Öte yandan üyelikten doğacak yükümlülükleri yerine getirebilecek bir yapı ve yeterliliğin bulunması öngörülmekteydi. 1996'da gündem 2000 olarak adlandırılan AB yayınında bu ölçütler ayrıntılı olarak ortaya kondu. 1995-2000 arasında AB yeni iç kurumlaşmalara gitti. Lüksemburg, Kadif, Viyana, Köln, Helsinki, Nice gibi zirvelerde önemli kararlar alındı. Parasal birlik derinleştirildi, AB para birimi Euro oluşumu belirlendi. AB Merkez Bankası'nın kuruluşu ile ilgili önemli adımlar atıldı. Siyasal ve idari kurumların yetkileri genişletildi. AB Bakanlar Konseyi ile AB Parlamentosu arasında yavaş yavaş parlamentonun etkinliğini artıracak yönde gelişmeler oldu. AB'nin Silahlı Kuvvetleri Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği AGSK adı altında kuruldu. Bu kurumun 2003 yılına kadar 60 bin kişilik bir ordusunun oluşturulması kararı alındı. AB artık ABD'nin ve NATO'nun patronajından yavaş yavaş ayrılmak istiyordu. Fransa bu istekte başı çeken ülke oldu. AB Ekim 1999'da yeni genişleme politikası ile inisiyatifi tamamen Brüksel'in eline veren kararlar aldı. Yeni adaylarla ayrı ayrı görüşülecekti. Tam üyelik görüşmelerine başlanıncaya kadar AB adaylara karşı bir mali yükümlülük altına girmeyecekti. En önemlisi aday ev ödevini tamamlamış olsa bile adayın AB'ye tam üye olması AB içinde ekonomik sosyal sorunlara yol açıyorsa aday içeri alınmayacaktı. AB 1995-2000 yılları arasında ekonomik, siyasal, kurumsal ve askeri alanlarda bütünleşme yolunda önemli adımlar atmıştı. AB üyeleri arasında ortaya çıkan sorunları böylesine büyük ve kapsamlı bir bütünleşme hareketinde çok doğal karşılamak gerekir. Almanya ve Fransa bu değişim süreci içinde yavaş yavaş öne çıkan ülkelerdi. 2000'li yıllarda doğuya genişleme ile birlikte Almanya, AB içindeki egemenliğini biraz daha genişletmiş olacaktır. İngiltere ise AB'nin bütünleşmesinin yavaşlatılması için çaba gösteren ülke oldu. Parasal birliğe girmedi. İngiltere 2. Dünya Savaşı'nda yendi. Almanya'nın yarın AB içinde kendi patronu olmasını istemiyordu. Ayrıca bu patronluk Fransa tarafından da kısmen paylaşılacaktı. Dünün güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu yarın Almanya'ya ve Fransa'ya bağımlı bir duruma düşemezdi. AB yine de 1995-2000 yılları arasında kendi bütünleşmesi bakımından iyi bir performans göstermiştir. 2000'in son ayında yapılan Nice Doruğu'nda 2000'li yıllarda AB'nin iç bütünleşmesi ve genişlemesi bakımından gerekli olan planlama ortaya konmuştur. Siyasal birlik ve yeni kurumlaşmalar, ekonomik ve parasal birlik, askeri bütünleşme ve genişleme konularında 2010 yılına kadar ortaya konacak politikalar konusunda görüş birliği sağlandı. Türkiye 1999'da aday yapılmasına rağmen bu adaylığın sadece biçimsel bir unvan olduğu Nice Doruğu'nda da görüldü. Diğer 12 aday için takvim belirlenmesine karşın Türkiye'ye sizinle 2010 yılında tekrar değerlendirme yapacağız dendi. 5. Avrupa Birliği'nin dış dünya ile ilişki düzeni. Sovyetler Birliği çökünceye kadar AB'nin dış dünya veya üçüncü ülkelerle ilişkileri belirli sınıflamalar çerçevesinde yürütülmüştür. Bu ilişkiler dizisinin tarihsel, coğrafi, kültürel, dini ve stratejik faktörlere göre sınıflandırılmaları mümkündür. 5.1. Tarihsel açıdan bakıldığında AB ülkelerinin eski sömürgeleri ile olan ilişki düzeni ile karşılaşırız. Fransa, İtalya, Belçika, İngiltere, Hollanda, İspanya gibi ülkeler geçmiş yüzyıllardaki sömürgeleri ile AB arasında imtiyazlı ticari ve ekonomik anlaşmalar yapılmasını sağlayarak eski sömürgelerin AB şemsiyesi altında AB'nin etki alanı içinde yer almalarını sağlamışlardır. 1963'te Yaounde Sözleşmesi ile Afrika sömürgeleri etki alanı içinde tutulmuşlardır. 1971'de uygulamaya konan Arusya Sözleşmesi ile de İngiltere'nin Afrika'daki sömürgeler üzerinde denetim sağlandı. 1975'teki Lom Sözleşmesi ile Afrika, Karayipler ve Pasifik, ACP bölgesini kapsayan çok geniş bir bölge, AB'ye bağlanmış diğer bir deyişle AB himayesi altında tutulmuş oldu. Ticari ve ekonomik çıkarlar işin odak noktasını oluşturmasına rağmen doğal olarak bu ilişki düzeyinin siyasal ve kültürel sonuçları ortaya çıkmıştır. Politik ifadesiyle eski sömürgeler AB şemsiyesi altında yeniden sömürgeleştirildi. Fas'tan Ürdün'e kadar uzanan geniş bir alan içinde de 1960'lı yılların başından itibaren ikili ticari anlaşmalar yapılmış, daha sonra da AB dışı bütün Akdeniz bölgesini içeren geniş kapsamlı bir politika uygulamaya konmuştur. 1991'de Avrupa Akdeniz Ekonomik Alanı MEDA çerçevesinde AB'nin çok önem verdiği bir husus oldu. MEDA ile Orta Doğu arasındaki ilişki 1990'lı yılların başında AB'nin Akdeniz bölgesine verdiği önemi genişletmesinde şu faktörler etkili oldu. A. Körfez krizi sonrasında Amerika ve İngiltere Arap Orta Doğusunu yani ana petrol bölgesini tamamen denetimleri altına aldılar. kıta Avrupa'sının büyükleri ve Rusya bölgeden ayrıldı. ABD Körfez'deki bu egemenliğine karşılık AB'nin Akdeniz Havzası'ndaki etkinliğini artırmasına göz yummak zorunda kaldı. Çünkü Akdeniz Havzası hem AB'nin güneyindeki doğal uzantısı konumundadır hem de AB üyelerinin bazılarının eski sömürgeleri bu bölgede bulunmaktadır. B. 1990 sonrasının Doğu bloksuz ve tek boyutlu dünyasında AB'de dünyayı ve bu arada Akdeniz bölgesine bakış açısını değiştirmek zorundaydı. AB artık daha geniş boyutlarda bakacaktı. O zaman Akdeniz Havzası Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği bölgede stratejik bir önem kazanıyordu. AB burayı 1991'den itibaren verdiği önemi büyüttü. MEDA, Fas'tan Türkiye'ye kadar Kuzey Afrika, Libya hariç ve Doğu Akdeniz, Suriye hariç ülkelerini kapsamaktadır. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Malta da bu kapsam içindedir. MEDA Türkiye'nin AB ile kurumsal ilişkilerinde 1995 Gümrük Birliği bağlantısının yanında ikinci ayağı oluşturmaktadır. Bilindiği gibi 1995 Gümrük Birliği belgesi tek yanlı bir belgedir, ortak katılımlardır. Ancak işin özünde eski sömürgelerle AB arasında kurulan ve ekonomik olarak fiilen tek yanlı işleyen bir düzen bulunmaktadır. Bu açıdan Türkiye'nin MEDA içinde varlığı da AB'nin eski sömürgelerinin statüsünde olmaktan ibarettir. 5-2 AB'nin üçüncü ülkelerle kurduğu ilişki düzeninde Avrupa coğrafyası belirleyici öğelerden birisi oldu.
Ayrım sonu.